Ayrım 12.
Ayrıca bu Klondike denilen yer, Kuzey ülkesinin yeni kurulmuş bir bölgesiydi. Geçerken Golden City'ye şöyle bir göz atmak istemişlerdi. Burada altın tozu su gibi akıyor, dans salonlarında bitmek tükenmek bilmeyen çılgınlıklar gırla gidiyordu. Ne var ki önceki gelişlerinde yaptıkları gibi çoraplarını kuruttular. Akşam pipolarını keyifle tüttürdüler, hatta içlerinde yürekli olan bir iki kişi tabanları yağlamayı balta girmemiş rakiler üzerlerinden doğuya, oradan da Mackenzie Vadisi yoluyla Chippewine ülkesinde yeniden maden ocaklarında çalıştıkları topraklara gitmeyi tasarladılar. İkisi üçü ise hizmet süreleri bitince evlerine bu yoldan dönmeyi düşünüyorlardı. Tıpkı tatil gününü ormanda piknik yaparak geçirmek isteyen bir kentli gibi, onlar da tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkacakları günü iple çekmeye başlamışlardı. Samur Kürkçü çok rahatsız görünüyordu. Konuşmalara ilgisiz kaldı. Malumu tekidi bir kıyıya çekti ve bir süre mırıl mırıl bir şeyler konuştu. Bu sırada Prens göz ucuyla kaçamak bakışlar fırlatıyordu onlara. İki adam başlıklarını ve eldivenlerini giyip de dışarı çıkınca durum daha da esrarengiz bir havaya büründü. Geri geldiklerinde Malumu Tekit altın terazisini masanın üstüne koydu ve 60 ons altın tarttıktan sonra yabancının torbasına boşalttı. Az sonra köpek sürücülerinin başı da katıldı onlara. Hep birlikte konuşup işi karara bağladılar. Ertesi gün Katar Irmak'tan yukarı doğru yola çıktı. Ama Samur Kürkçü yanına birkaç kilo kumanya aldıktan sonra gerisin geri Dawson'a doğru yola koyulmuştu. Prince'in soru yağmuruna karşılık Malumu Tekit, "Aslını ararsam ben de pek akıl erdiremedim," dedi. Ama zavallı herif posta hizmetinden bir an önce ayrılmak istiyordu her nedense. Gerçi kendi ağzıyla söylemedi ama kalıbımı basarım ki kendisi için hayat memat meselesi olmalı bu. Bilirsin, tıpkı ordudaki gibidir bu işler. 2 yıllığına göreve başlarsın, süre dolmadan önce ayrılmanın tek yolu vardır, o da özgürlüğünü parayla satın almak. Alıp başını kaçmaya kalksa o zaman da burada kalamaz. Oysa bu ülkede kalmaya can atıyor. Dawson'a geldiklerinde kafasına koymuş, öyle söyledi. Gel gelelim kimseyi tanımıyormuş, üstelik de meteliğe kurşun atıyormuş. İki çift laf ettiği tek insan benmişim. Her neyse işte. Valiyle görüşmüş, benden parayı alacağını hesaplayarak işleri yoluna koymuş. Ödünç, biliyorsun. 1 yıl içinde borcunu ödeyeceğini söyledi. Eğer istersen bana zengin bir maden damarı gösterecekmiş. Kendisi hiç görmemiş orayı ama zengin bir damar olduğuna hiç kuşkusu yokmuş. Ne diller döktü görsen, hele beni dışarıya çektiğinde dokunsan ağlayacaktı neredeyse. Yalvar yakar oldu. Ben çekip kaldırıncaya dek karların içinde dizlerime kapandı. Delirmişti sanki, ipe sapa gelmez bir şeyler geveliyordu. Yıllar yılı didinip işin sonuna geldiğini, şimdi son anda her şeyin boşa gitmesine katlanamayacağını söyledi. Hangi işin diye sordumsa da bir şey söylemedi. Belki de onu yolun öbür yarısında görevlendireceklerini sandığını söyledi. O zaman da ta 2 yıl Dawson'a gelemezmiş. Ondan sonra da artık çok geç olurmuş. Ben ömrümde görmüş değilim böylesine terelerli bir herifi. Parayı vereceğimi söyleyince kendini yeniden karların üstüne attı ve ben yine çekip kaldırmak zorunda kaldım. Bu parayı group stake olarak kabul etmesini söyledim. Sanıyor musun ki bana evet dedi. Ne gezer, ne bulursa hepsini bana vereceğini, beni düşlerimde bile göremeyeceğim bir servete kavuşturacağını söyledi. Daha bir yığın şey üzerine yemin billah etti. Şimdi düşün bir, maden ocağı için ömür tüketip ölümü göze alan bir adam bile bulduklarının yarısını olsun alacaklılarına vermeye yanaşmaz. Bu işin içinde bir bit yeniği var. Prince, bu lafıma mim koy. Bak dediydi dersin. Bu ülkede biraz daha kalırsa neler olup bittiğini öğreniriz. Peki ya kalmazsa? O zaman yaptığım iyilik boşa gitmiş olur ki bu da canımı sıkar. Ayrıca 60 bilmem kaç ons altınım da havaya uçar. Soğuk havalarla birlikte uzun geceler de gelmişti. Ve güneş kuzey kar çizgisi boyunca o çok eski saklambaç oyununa başlamıştı yine. Malumu Tekid'in madene yaptırdığı paradan hala bir haber yoktu. Derken Ocak ayı başında soğuk ve puslu bir sabah ağır yükler taşıyan bir köpek kafilesi Stuart Irmağı'nın aşağısındaki kulübeye geldi. Samur Kürkçü de gelenler arasındaydı. Yanında tanrıların epey zamandan beri yaratmayı unuttukları boylu poslu bir adam daha vardı. Talihten, yiğitlikten, 500 dolarlık topraktan ne zaman söz edilecek olsa Axel Gunderson'ın adı mutlaka anılırdı. Kamp ateşi çevresinde anlatılan serin kanlılığa ve güçlülüğe ilişkin öykülerde onun adı geçmesin olacak şey değildi. Ateşine yitirmeye yüz tutmuş söyleşiler bu adamın yazgısını paylaşan kadının anılmasıyla yeniden alevlenirdi. Dedik ya, Axel Gunderson'u yaratırken tanrılar yine o eski zamanlardaki ustalıklarını göstermiş ve onu dünyanın genç olduğu günlerde doğan adamların kalıbına dökmüşlerdi. Bir Eldorado kralının giysileri içinde 2 metreyi aşkın boyuyla görkemli bir görünüşü vardı. Göğsü, boynu, kol ve bacaklarıyla tıpkı bir devi andırıyordu. 150 kiloluk kemik ve kastan oluşan vücudunu taşıyabilmek için kar pabuçları öteki adamlarınkinden 1 metre daha büyüktü. Keskin çizgilerle bezenmiş sert yüzü, çıkık alnı, köşeli çenesi ve korkusuzca bakan açık mavi gözleri kuvvet yasasından başka bir güç tanımadığını belirtiyordu. Olgun mısır sarısı rengindeki ipeğimsi saçları buzdan tıkızlaşmış bir halde ayı postlu paltosundan aşağı sarkıyordu. Köpeklerin önü sıra daracık yol boyunca ilerlerken halinde, tavrında bir denizci havası okunuyordu. Güneye akına çıkmış yağmacı bir İskandinav korsanı açmaları için şato kapısına nasıl güm güm vurursa o da Malamut Ekid'in kapısını köpek kamçısıyla öyle gümbürdetmişti. Sıvanmış kadınımsı kollarıyla mayalı ekmek hamurunu yoğurmakta olan prens bir yandan da göz ucuyla yeni gelen 3 konuğu süzüyordu. Bu 3 konuğu ömrü boyunca aynı çatı altında bir daha görmek fırsatı yakalayamazdı insan. Malamut Ekid'in Ulysses adını taktığı yabancı prensi gerçekten büyülemişti. Ama şimdi onun asıl ilgisini çekenler Axel Gunderson ile Axel Gunderson'ın karısıydı. Gün boyunca yolculuk etmekten bitkin düşmüştü kadın. Kocası buz altındaki maden damarlarını araştırıp kesesini doldururken o rahat kulübede yan gelip yatmış, bu yüzden de yumuşamış, eski dayanıklılığını yitirmişti. Çok yorgundu şimdi. Nazlı bir çiçeğin duvara dayanışı gibi o da başını kocasının geniş göğsüne yaslamıştı. Malamut Ekid'in iyi niyetli şakalarına tembelce yanıtlar veriyor, derine gömülmüş koyu renk gözleriyle prensin kanını tutuşturan bakışlar fırlatıyordu. Prens erkekti çünkü, sağlıklıydı. Üstelik kaç aydır kadın yüzüne hasret kalmıştı. Kadın ondan büyüktü, üstelik de kızılderiliydi. Ama şimdiye dek karşılaşmış olduğu yerli kadınlardan bambaşkaydı. Görmüş geçirmiş biriydi, gezip tozmadığı yer yoktu. Dahası prensin ülkesinde bile bulunmuştu. Bunu konuşma sırasında anlatmıştı prens. Ayrıca kocasının ırkından olan kadınların bildiği birçok şeyi bilmekle kalmıyor, üstelik beyaz kadınların asla bilemeyecekleri şeyleri de biliyordu. Güneşte kurutulmuş balıktan yemek yapabiliyor, karların içine yatacak yer hazırlayabiliyordu. Türlü türlü yemekler anlatırken öyle ayrıntılara giriyordu ki insanın ağzını sulandırıyordu. Neredeyse tadını iyice unuttukları geçmiş günlerde kalan yemeklerden söz ederek bu yemeklerin adamların gözünde buram buram tütmesine, midelerinin iştahla kazınmasına yol açıyor, böylece onlarla alay ediyordu. Geyiklerin, ayıların, küçük mavi tilkilerin ve kuzey denizlerinde hem karada hem suda yaşayan yabanıl hayvanların huyunu suyunu iyi biliyordu. Ormanlar ve ırmaklar konusunda da bilmediği yoktu. İster bir insanın, ister bir kuşa ya da yırtıcı bir yaratığa ait olsun, karlar üstündeki izleri açık bir kitap gibi okuyabilirdi. Duvara asılı kamp kurallarını okurken, kadının gözlerinde beliren güleç hava prensin gözünden kaçmadı. Damarlarındaki kanın iyice kızıştığı bir zamanda, içki küpü Bedlis koymuştu bu kralları. Yalın sözlerin altında bir takım gülünç anlamlar gizliydi. Kulübeye ne zaman bir bayan gelecek olsa prens levhayı ters çevirirdi hemen. Ama kim derdi ki bu yerli kadının okumabileceğini? Her neyse işte, olan olmuştu artık. Demek Axel Gunderson'ın karısı bu kadındı ha? Adı ve sanı kocasınınkiyle birlikte el ele dolaşan, tüm kuzey ülkesinde dillere destan olan o kadın buydu demek. Sofrada malumu tekit, eski arkadaşlığın verdiği güvene dayanarak kadına neşeli sözler söyledi. İlk kez karşılaşmanın çekingenliğini üzerinden atan Prince de bu şakalara katıldı. Ama kadın hiç lafın altında kalmıyor, kendini ağırdan alıyordu. Kocası ise lafa pek karışmadı, sessiz durdu. Ama ara sıra el çırpmaktan da geri kalmadı. Karısıyla koltukları kabarıyordu. Gözlerinden, davranışından belli oluyordu onunla gururlandığı. Kadının önemli bir yeri vardı onun yaşantısında. Onlar neşeli neşeli ağız dalaşı yapa dursunlar, laf arasında unutulan samur kürkçü de sessizce yemeğini yiyordu. Ötekiler daha yemeğin yarısına gelmeden o yemeğini bitirdi. İskemlesini geri çekip kalktı ve dışarıya köpeklerin yanına gitti. Çok geçmeden yol arkadaşı da eldivenlerini ve parkalarını giyip samur kürkçüyü izledi. Günlerdir kar yağmamıştı. Kızaklar kas katı kesilmiş, Yukon yatağı boyunca buzda kayarcasına yol alıyorlardı. İlk kızakta Ulysses vardı. İkincisinde Prince ve Axel Gunderson'ın karısı geliyordu. Malamut Akit ile sarı saçlı dev ise üçüncü kızağı kullanıyorlardı. Axel Gunderson, "Bu yalnızca bir tahmin," dedi. "Ama bana öyle geliyor ki doğru. Oraya hiç adım atmamış, gel gelelim söylediği şeyler akla yatkın. Bana bir harita gösterdi. Yıllar önce Kutenay ülkesindeyken bu haritadan söz edildiğini işitmiştim. Senin de bizimle birlikte gelmeni isterdim ya, herif çok garip. Eğer aramıza bir kişi daha katılırsa anında bu işten elini eteğini çekeceğini söyledi. Ama boş ver, ben döner dönmez senin ilk payını veririm. Ayrıca kurulacak maden kasabasının yarı payı da senin olacak. Malamut Akit buna karşı çıkmaya hazırlanırken Axel, "Hayır hayır," diye bağırdı. "Bu işi ben çekip çeviriyorum. Sonunu getirmek için de baş başa verip işbirliği yapabileceğim bir adam daha gerek. Eğer bütün her şey tıkırında giderse niye burası ikinci bir Cripple Creek olmasın adamım? İşitiyor musun? İkinci bir Cripple Creek. Biliyorsun, çakıllı makıllı bir yer değil burası. Kuvars da var. Onu da doğru dürüst işledik miydi? Ne var ne yok hepsini cebe indirdik demektir. Milyonlar üstüne milyonlar. Bu yerin adını daha önce de işitmiştim. Senin de kulağına çalınmış bak. Orada bir kasaba kurarız. Binlerce işçi, geniş su kanalları, buharlı gemi yolları. Büyük ticaret taşımacılığı. Irmak kaynaklarına bile ulaşacak yandan çarklı ağır tekneler. Bakarsın demiryolu da döşenir. Doğrama atölyeleri, elektrik santrali. Kendi bankamızı da kurarız. Ticaret şirketi, sendika. Aman ha, ben dönünceye dek sakın kimseye bir şey çıtlatayım deme. Yol Stuart ırmağı ağzına vardığında kızaklar durdu. Uçsuz bucaksız bir buz denizi bilinmeyen doğuya doğru göz alabildiğine uzanıp gidiyordu. Kar ayakkabıları kızaklardaki yuvalarından çıkarıldı. Axel Gunderson, Malamut Akit'le el sıkışıp vedalaştıktan sonra öne geçti. Geniş kar ayakkabılarıyla tüy gibi yumuşak kar tabakasını yarım metre kadar çökertip bastırıyor, böylelikle de arkadan gelen köpeklerin karlara batmadan rahatça ilerlemelerine yardımcı oluyordu. Karısı son kızağın arkasındaydı. Bu garip ayakkabıları kullanmakta o da oldukça ustaydı. Neşe dolu, iyi yolculuk dilekleri sessizliği bir an için bozdu. Köpekler mızıldandı. Samur kürkçü huysuzluk eden bir köpeği kamçıyla yola getirdi. Bir saat sonra katar bir külahın sivri ucuna doğru ilerleyen siyah bir kurşun kalem görünümünü almıştı. Haftalar haftaları kovaladı. Bir gece Malamut Akit ile Prince eski bir derginin yırtık pırtık bir sayfasında buldukları satranç bulmacasını çözmeye çalışıyorlardı. Kit, Bonanza'daki topraklarından daha ayağının tozuyla dönmüştü, şimdi de çıkacağı o büyük geyik avı öncesinde biraz dinleniyordu. Prince de neredeyse bütün kış boyunca o iz senin, bu iz benim dere tepe dolaşmış, kulübe yaşantısının bir haftalık rahatını iple çekmiş durmuştu. Siyah atı araya al, şahı da sepetleyiver. Ama yo, o da olmaz. Baksana bir dahaki hamle. İyi ama piyadeyi ne diye iki kare birden sürüyorsun ki? İkinci hamlede nasıl olsa çantada keklik o. Fil de yoldan çekildi miydi? Yo ama dur bakalım. O zaman açık verdin. Gitti demektir. Hem... Hayır, onun yeri sağlamdır. Sen işine bak. Göreceksin, bu kez işi tamamdır. Bulmaca çok ilginçti. O sırada birisi kapıyı ancak ikinci kez çaldıktan sonradır ki malumu tekit gir dedi. Ve kapı birden açıldı. Bir şey paldır küldür içeri daldı. Prens fal taşı gibi açılmış gözlerle ayağa fırladı. Prensin gözlerindeki dehşeti görünce malumu tekit de irkilerek hızla arkasına döndü. Daha önce nice beklenmedik olaylarla karşılaşmış olmasına karşın yine de ürkmüştü. Gelen şey körü körüne onlara doğru ilerledi. Prince yan yan gerileyerek duvardaki çiviye asılı duran Smith Wesson marka tabancasına uzandı. Hay Allah, yahu bu da nesi? Diye fısıldadı malumu tekite. Kit, bilmiyorum diye yanıtladı. Görünüşe bakılırsa açlık ve soğuktan iler tutar yanı kalmamış bir yaratık. Kit hemen ters yöne doğru ilerledi. Kapıyı kapayıp dönerken arkadaşını uyardı. Dikkat et, aklını oynatmış olabilir. Gelen şey masaya yöneldi. Lambanın parlak alevi gözlerine yansıttı. Hoşuna gitmişti bu. Sevincini belirten tüyler ürpertici korkunç bir çığlık kopardı. Sonra ansızın adam, bir adamdı bu, arkaya doğru sallandı. Deri pantolonunu çekiştirdi. Denizin çağıltıları kulaklarında çınlarken Bocurgat'ın çevresinde fırıl fırıl dönen tayfaların söylediği türkülerden birini tutturdu. Yan ki gemisi ırmak boyundan aşağı gelir. Asılın aslanlarım asılın, ister misin bilmek kimdir onun kaptanı? Asılın aslanlarım asılın, Jonathan Jones, Güney Korilanalı. Asılın aslanlarım. Birdenbire sustu. Tıpkı bir kurt gibi uluyarak etin bulunduğu rafa doğru sendeledi. Onların engellemesine fırsat bırakmadan domuz pastırmasına dişlerini geçiriverdi. Malumu tekit ile aralarında kıyasıya bir boğuşma oldu. Ama delinin gücü birdenbire tükeniverdi. Ganimetini bitkin bir tavırla bıraktı. Onu aralarına alıp bir iskemleye oturttular. Adam vücudunun yarısıyla yüzüstü masaya kapandı kaldı. Küçük bir kadeh viski içince biraz canlanır gibi oldu. Malumu tekidin önüne koyduğu şeker kutusundan bir kaşık şeker alacak kadar güçlenmişti artık. Açlığı bir parça basıldıktan sonra Prince ona bir tas et suyu verdi. Kaşığını doldurup avurtlarını her şişirişinde garip yaratığın gözlerinde çılgınca kıvılcımlar yanıp sönüyordu. Yüzü iyiden iyiye süzülmüş, bir deri bir kemik kalmıştı. Bin tanık isterdi insan yüzü demeye. Sürekli donma sonucu yaralar iyice derine işlemiş, daha doğru dürüst iyileşmemiş bir yaranın üstünde başka bir donma yarası açılmıştı. Derisi çatlak çutlak, kupkuru, kanlı, kara bir renkteydi. Tırtıl tırtıl çatlaklar arasından pembe pembe etler fırlamıştı dışarı. Üstündeki deri giysiler lime lime ve kirpas içindeydi. Yaktığı ateşin üstüne fazla sokulduğu için midir nedir, kürkünün bir yanındaki tüyler iyice tütsülenip kavrulmuştu. Malumu tekit parmağıyla güneşte kupkuru kesilmiş derinin diş diş kesilmiş bölümlerini gösterdi. Adamın nasıl kıyasıya bir açlık çektiğinin acı bir kanıtıydı bu kesikler. Kit yavaşça ve sözcükleri tane tane söyleyerek "Kimsin sen?" diye sordu. Adamdan çıt çıkmadı. "Nereden geliyorsun?" Titrek bir ses işitildi. "Yanki gemisi ırmak boyundan aşağı gelir." Daha aklı başında bir karşılık almak için adamı sarsan Kit, "Bu zavallının ırmak boyundan aşağı geldiği belli," dedi. Ama o elini değdirir değdirmez adam bir çığlık kopardı ve can acısıyla elini bir yanına vurdu. Masaya abanarak yavaş yavaş kalktı. Kadın güldü bana, öyle güldü. Gözlerinde nefret okunuyordu. Benimle gelmek istemedi. Sesi ölgünleşti. Tam geriye yıkılmak üzereydi ki malumu tekit bileğini yakalayıp bastırdı. Kim? Gelmek istemeyen kim? O kadın. Unga. güldü ve vurdu bana. Bir şöyle vurdu, bir de böyle. Ve sonra... Evet, sonra... Sonra ne? Sonra adam hiç kımıldamadan karların içinde uzun süre yattı. Adam hala karların içinde. İki adam çaresizce bakıştılar. Karların içinde yatan kim? Kadın, Unga. Bana bakarken gözlerinden nefret akıyordu. Ondan sonra da... Evet, evet. Ondan sonra bıçağı aldı. İşte şöyle. Bir daha... Kadın güçsüzdü. Ben çok yavaş yol aldım. Orada çok altın var. Çok, pek çok altın. Malumu tekit. Unga nerede? Diye sordu. Kim bilir, belki de kadın şu anda bir mil ötede ölmek üzere olabilirdi. Var gücüyle adamı bir daha sarsıp tekrar tekrar sordu. Unga nerede? Unga kim? O, karların içinde. Kit adamın canını yaktığını bile bile bileğini sıkıyordu. Devam et. Ben de karların içinde olacaktım. Ama ödemem gereken bir borcum vardı. Bu borç ağır bir yük olmuştu bana. Borcum vardı, ödemem. Ağzından dökülen bölük pörçük sözler kesildi. Adam geniş cebini yokladı, güdeyi bir kese çıkardı. Borcumu ödemek için 2 kilo altın, senin maden payın. Malemute kit. Yeniden masanın üstüne serildi kaldı. Malumu tekit de adamı bir daha kaldıramadı artık. Altın kesesini masanın üstüne fırlatırken soğukkanlı bir havayla ''Ulysses'in ta kendi bu'' dedi. ''Öyle sanıyorum ki Axel Gunderson ile kadının işi bitmiş artık. Gel hadi battaniyeye saralım şunu. Ne de olsa kızıl derili. Paçayı kurtaracak ve ne olup bittiyse bir bir anlatacak bize.'' Giysilerini keserek adamı soydular. Göğsünün sağ yanında henüz kapanmamış 2 derin bıçak yarası göze çarpıyordu. Başımdan geçenleri dilim döndüğünce çat pat anlatacağım. Ama siz yine de anlarsanız artık. Ta başından başlayıp kendimden ve kadından, sonra da adamdan size söz edeceğim. Samur kürkçü sobaya sokuldu. Ateşten bu paha biçilmez Promete armağanından yoksun kalmaktan korkar gibi bir hali vardı.